Biliyorsunuz önümüzdeki bayram Kurban Bayramı, aynı zamanda da hac mevsimidir. İnşallah bu akşam hacla ilgili bir sohbet yapacağız. Daha önce size söylemiştik. Millet hacca gidiyor bugünlerde. Ondan sonraki iki salı da kurban ve hayvan kesimine inşallah yoğunlaşacağız. Allah nasip ederse. Hac dünya kurulduğu günden beri aynı günlerde ve aynı yerde yapılan bir ibadettir. Sadece Nuh Aleyhisselam sırasında, o tufan sırasındaki Kabe'nin yıkılması sebebiyle bir süre İbrahim Aleyhisselam zamanına kadar hac yapılamamış. Şimdi bendeki mealde 61. sayfa, Ali İmran suresinin 96. sayfası. Oradan başlayalım. Orada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnne evvele beytin vudi'a linnâs. İnsanlar için konmuş ilk beyt. Beyt kelimesinin anlamı üstü kapalı, içinde gece kalınabilen bir yer demektir. Onun için buna ev de denebiliyor. İşte üstü kapalı bir bina. Bina kelimesi Türkçe açısından bunu tam ifade ediyor gibi gözüküyor. İnsanlar için yapılan ilk bina lellezî bibekkete, elbette ki Bekke'de olandır. Bekke. Bekke kelimesi çok önemli. Bu Mekke'nin bir ismidir Bekke. Kur'an-ı Kerim'de Mekke kelimesi de geçiyor, Bekke kelimesi de geçiyor. Ama Tevrat'ta Mekke geçmiyor, Tevrat'ta Bekke geçiyor. Ona Bekke değil de Beka diyenler de o şekilde telaffuz ediyorlardı değil mi? Bir şeyde şeyde tercümelerde Beka ifade ediliyor. Bekke yerine, yani Mekke yerine Bekke. İnsanlar için ilk yapılmış olan bina elbette ki Bekke'de olandır. Mübareken bereketli ve huden lil alemin, tüm alem içinde bir şey, hedef gösteren bir merkez. Şimdi huden lil alemin Mekke'nin baştan beri kıble olduğunu gösteriyor. Kısa bir süre Davud Aleyhisselam'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar kısa bir süre Beyt-i Makdis kıble olmuş. Sonra tekrar eski haline dönmüş. Bunu biz daha önceki sohbetlerimizde ilgili ayetleri okuyarak anlatmıştık. Yeryüzünde ilk yapılan bina, bunu kim yapmış olabilirdi? İlk insan Adem Aleyhisselam yapmış olur. Adem Aleyhisselam'ın yeryüzündeki bahçesinin, ki biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'ın cenneti ahirette gidilecek olan cennet değil, dünyadaki bir bahçe. Zaten ulemanın büyük bir bölümü de bunu bu şekilde kabul ediyor. Öyle anlaşılıyor ki Adem Aleyhisselam'ın bahçesi Arafat. Arafat'ta bir batnı Urane ya da Arane dedikleri bir yer var. Mesela orada vakfe yasak. Geçen de sohbet yaparken bir arkadaşımız Mehmet Ruzi Bey dedi ki ya burası Adem Aleyhisselam'ın o yasak meyveyi yediği yer olmasın. Hakikaten oldukça mantıklı gözüküyor. Oradan da aşağıya doğru inerken Müzdelife'de geceyi geçirmiş olması gerekiyor. Çünkü Müzdelife kelimesinin anlamı karı kocanın birlikte olduğu yer manasına geliyor. Oraya Cem de deniyor Arapçada. Oradan aşağı inerken de kendilerinin o bahçeden çıkmasına sebep olan şeytanı taşlamış olmaları gerekiyor. İşte Cemarat dediğimiz yer. Sonra da aşağıya Mekke'ye inmişler. Demek ki orada ilk binayı yapmışlar, Kabe-i Şerif'i. Bir kere Adem Aleyhisselam yeryüzüne geldiği zaman bugün hepimizden çok daha bilgili olarak gelmişti. Kur'an-ı Kerim'de o var. Yazıyı da biliyordu. Yeryüzünde ilk yapılan bina o. Peki o binadan sonra şey yapıldı mı? Hac yapıldı mı? Bakın şu 22. sureyi açın. Çok kısa bir tarih vereyim de asıl konuya ondan sonra geçeceğim. İkinci surenin 28. ayeti. Ben de 334. sayfa. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak tarafından görevlendirdiği zaman Kabe'yi sıfırdan yapmış değil. Allahü Teala İbrahim suresinde miydi? Vidyarfo Bakara'da mı? Estağfirullah ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Bakara 127. ayette İbrahim o beytin temellerini yükseltirken, o beyt zaten vardı da yıkılmıştı, temellerini yükseltiyordu. İsmail de öyle. O temellerini yükselttikten sonra da İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Diyor ki ve erina menasikena ve tub aleyna. Ya Rabbi bizim menasikimizi göster. Yani hac ibadetlerinin yapıldığı yerleri bize göster diyor. Çünkü onlar eskiden beri bilinen şeyler ama kaybolmuş. Allahü Teala da o hac ibadetinin yapıldığı yerleri İbrahim Aleyhisselam'ı gönderdikten sonra biraz önce okuduğum ayette ve tehidu min makam İbrahim'e musalla diyor. İbrahim'in durduğu yerleri dua yeri yapın diye bize emrediyor. Şimdi bu ayette de şöyle söylüyor 27. ayette. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa ediyor. Hac ibadetlerinin yapılacakları yerleri öğrenince artık hac ibadeti tekrar yapılabilecek hale geliyor ve Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a emir veriyor. Diyor ki وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. İnsanların içerisinde o haccı ilan et. Elif lamlı hac. Yani bilinen hac, bilinen ziyaret demektir. Eğer herkes biliyor olmasaydı bunu ifade bil hacci değil de haccel beyti denirdi ya da başka bir ifade kullanılırdı. Ye'tuke ricalen ve ala kulli damir. Sana yürüyerek ve yorgun binekler üzerinde gelirler. Ye'tine min kulli feccin amik. Her derin vadilerden aşarak gelirler. Gelsinler de liyeşerü menafi alehum, kendileri için menfaatlerine şahit olsunlar. Çünkü önce orada 3 aylık haram aylarının ortasında yapılıyor hac. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Hac Zilhicce'nin haram aylarının ikincisi olan Zilhicce'nin 9'unda başlıyor, 12'sinde bitiyor. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Ortadaki ayın adı da Zilhicce. Bu ayların adları ta dünya kurulduğu günden beri Cenab-ı Hak bize bildiriyor yani. Zilhicce. Zilhicce ne demek? Hicce demek hac manasındadır. Zilhicce de hac ayı demektir. Yani hac ibadetinin yapıldığı ay demektir. Dolayısıyla işte birileri kalkıyor, yok her ay yapılırmış, bilmem bir takım şeyler söylüyorlar. Şimdi Allah'ın kitabını Allah'tan başkasının açıklama yetkisi yoktur. Allahü Teala bu yetkiyi hiç kimseye vermemiş ama insanlar da kendilerini bu konuda alabildiğine yetkili zannediyorlar. Bu son derece tehlikeli bir alandır. Çok dikkatli olmak gerekir. Şimdi orada bu 3 ay içerisinde menafilerine şahit olsunlar diyor. Çünkü çok ciddi ticari hareketlilik oluyor. İnsanlar oraya mal getirip satıyorlar, mal alıp götürüyorlar. Ondan sonra وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُمَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Allah'ın kendilerine rızık verdiği en'am cinsi hayvanları, koyun, keçi, sığır, deve, onların üzerine Allah'ın adını anısınlar. فِي اَيَّامٍ مَعْلُمَاتٍ bilinen günlerde. Bu demek ki, inşallah önümüzdeki haftadan sonra onu anlatacağız. Kurban, ta Adem Aleyhisselam'dan beri aynı günlerde, bizim kurbanını kestiğimiz günlerde yapılan bir ibadet ve aynı hayvanlar kesiliyor. Onu inşallah önümüzdeki haftalarda anlatacağız. Şimdi yani Adem Aleyhisselam'dan beri yapıla gelen bir ibadettir hac. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala
adını çağırmışsam gideceğim diye bir şey var ya, bu azından çıkarabilirim.
Hacca çağırma diye bir bazı insanlar hacca çağrıldım diye bir şey söylüyorlar. Öyle bir kavram. Ne diyordun sen? Ha, çağrılmadım diyorlarmış. Çağrıldım değil de nasıl çağrılmazsın? Allah Kur'an-ı Kerim'de işte biraz önce, biraz sonra okuyacağız ayeti. Allah burada emir veriyor. Şimdi birçokları mesela şöyle olur. Dersiniz ki adama ya namazını kıl. İnşallah Allah nasip eder. Kardeşim Allah emreder, nasip etmez. Allah şimdi sana nasip edecek, öbürünü etmeyecek, bu haksızlık olmaz mı? Allah emreder, ondan sonraki sana kalmış bir şey. İster yaparsın, ister yapmaz. Yok efendim çağrılmadık daha, bu ne demek çağrılmadık? Sen özel davetiye mi gelecek? Bu ne demek? Yok rüya görecek de bilmem, böyle saçmalıklar olmaz. Allah emreder. Evet, şimdi burada tekrar Ali İmran suresinin 61. sayfaya dönüyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Burada işte Allahü Teala diyor ki inne evvele beytin vudi'a lin-nasi, insanlar için konmuş olan ilk beyt. İnsanlar için demek ne oluyor? Yani kamu binası olarak yapılan ilk yer diyebilirsiniz. Çünkü herkes gidip orada ibadetini yapıyor. Şimdi oraya Beytullah deniyor. Allah'ın evi. Allah'ın evi kelimesinin ifadesi şudur. Arapçada beytün lillah manasındadır. Yani Allah için yapılmış olan ev. Yoksa haşa Allah gidip de bir yerde duracak falan değil yani. Allah'a ibadet için yapılmış olan evdir orası, binadır yani. İnne evvele beytin vudu'a lin-nas, insanlar için konmuş bir kamu binası olarak yapılmış ilk yer lellezî bi bekkete, elbette ki Bekke'de olandır. Mübareken, bereketli ve huden lil alemin, tüm alem için de bir kılavuz, bir hedef belirleyici. Zaten Mekke ümmül kuradır. Yapılan ilmi çalışmalarda da bugün Mekke'nin kara parçalarının tam orta noktasında olduğunu tespit etmişler. Onun için de biliyorsunuz işte bugünler açılacak. Suudlar oraya büyük bir saat yapıyorlar. Saatin oradan, artık klinikten değil, oradan belirlenmesi gerektiğini söylüyorlar ki doğru olan da o. Çünkü öbürlerinde de manyetik kaymalar var. Yani tabi olarak da en uygun olan yerin uzmanlara göre de orada olması gerektiği ortaya çıkıyor. Yani verilen bilgiler öyle. Şimdi fihi ayatun beyinatun. Orada çok açık ayetler, işaretler, alametler vardır. Demek ki orada çok güzel gözlemler yapmak lazım. Makamı İbrahim, İbrahim'in makamı vardır. Şimdi makamı İbrahim derken ne anlıyoruz? He? Şimdi makamı İbrahim denince Kabe-i Şerif'in yanında küçük böyle bir taşı şey yapan, örten bir fanus gibi, büyük bir yani büyük bir fanus gibi bir şey var. İnsanlara makam-ı İbrahim diye orası gösteriliyor. Makam-ı İbrahim orası değil. Makam kelimesi Arapçada hem tekil hem çoğul olarak kullanılır. Makam İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın işte ve erina menasikena derken yani ya Rabbi ibadet yerlerimizi bize göster derken söylediği yerlerdir. İşte Allahü Teala ibadet yerlerini gösterince İbrahim Aleyhisselam da gitmiş oralarda dua etmiştir. Onun için Allahü Teala bize emrediyor ve tehidu min makami İbrahim'i musalla diyor. Makami İbrahim'i musalla olarak dua yeri yapın. Yani İbrahim nerede dua yaptıysa siz de orada dua yapın. İbrahim'i örnek alın demiş oluyor Allahü Teala. Çünkü ona göstermiş. Makam İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın hac yaparken durduğu yerlerdir. İşte Arafat'tır, Müzdelife'dir, Mina'dır. Ondan sonra Safa, Merve, Kabe-i Şerif'in etrafı, şeytan taşlama olayları, bütün bunlar makamı İbrahim'dir. Şimdi düşünün, mesela şeyde Kabe-i Şerif'in hemen yanında, orası makamı İbrahim kabul edildiği için şöyle işte kucaklayabileceğiniz kadar bir yer. Orayı namazgah edinin diye tercüme ediliyor. Şimdi ondan sonra deniyor ki burada namaz kılmak fazilettedir. Kardeşim emir buysa orada namaz kılmak fazilettirdir diyemezsin. Ne diyeceksin o zaman? Farzdır diyeceksin. Makam-ı İbrahim orası, herkesin orada namaz kılması gerekir. Şimdi makam-ı İbrahim orası değil. İbrahim Aleyhisselam'ın ibadet yaptığı yerler. Onun için hacca giden kardeşlerimiz gidip de orada namaz kılacağız diye kendilerini hiçbir şekilde zorlamasınlar. Ve millete de sıkıntı vermesinler. Çünkü orada namaz kılacağım diye insanlar şey yapıyor, bir kişi namaz kılıyor, 3-4 kişi de onu koruyor ki oradaki fazileti alsın. Ondan sonra da yüzlerce insan tavaf yapamıyor. Çok ciddi bir sıkışma meydana geliyor. Evet. Yani demek ki doğru bildiğimiz yanlışlar saymakla bitmiyormuş, değil mi? وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا Kim oraya girerse güven içerisinde olur. Allahü Teala oraya beledi emin, güven beldesi şeyi vermiş. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ Allah için, yani Allah'ın hakkıdır. عَلَى النَّاسِ insanlar üzerinde حِجُّ الْبَيْتِ Bakın buradaki hic kelimesi حِجُّ الْبَيْتِ zil hicce, bakın ses. Yani Arapça bilmeyenler bile ses benzerliğinden zilhiccenin hacla alakasını hemen keşfedebilirler, değil mi? Hicc, zilhicce. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ Allah'ın insanlar üzerinde hakkıdır o beyti hac etmek, o beyti ziyaret etmek, tavaf etmek. Tabi o beyti ziyaret etmek sadece o beyt olmuyor. O şey bir parçası söylenir de tamamı kastedilir. Buna mecaz denir bütün dillerde. O beyt hac etmek tabi ona bağlı olan ibadetleri de yapmak. Yani hac ibadetini yapmak Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Dolayısıyla farz olan hac ibadetidir. Peki herkesin üzerinde mi Allah'ın hakkıdır? Men istata'a ileyhi sebila, men o kimseye ki istata'a gücü yetti, ileyhi ona sebilen bir yol bulmaya gücü yetti. Yani bir yol bulup oraya giden, gidebilen kişi için hac Allah'ın, o insan üzerinde Allah'ın hakkıdır. Oraya nasıl yol bulursa, işte bazıları diyor ki şoför olarak gitsem olur mu? Ya gidebiliyor musun? Tamam olur, niye olmasın? Yok efendim işte biz kasap olarak gidiyoruz. Olur mu? Olur. Esas o oraya gidebilmek. Nasıl gidersen git. Gidebiliyorsan tamam. Oraya gidebilen kişi üzerinde Allah'ın hakkıdır. O ki ya hac yapmak. Bakın umre ile ilgili böyle bir emir yok. Emir hacla alakalıdır. Oraya gidebilen. Şimdi mesela Şafii mezhebi umreyi farz sayar. Farz saymasının sebebi ve etimmul hacce estağfirullah ve etimmul hacce vel umrete lillah ayet-i kerimesidir. Bu da Bakara 196. ayet. sayfa. Ve etimmu tamamlayın. El hacce haccı vel umrete umreyi lillah, Allah için tamamlayın. Tamamlama emri. Tamamlama emri kime verilir? Ha? Bir şeye başlarsınız, ondan sonra tamamla denir, değil mi? Başlamadan tamamlama emri verilir mi? Başlamamış olan kimseye şunu yap denir. İşte öbür ayette olduğu gibi velillahi alen nasi haccul beyt. Allah'ın insanlar üzerinde hakkıdır o beyti hac etmek. Bu başlangıç, bu hiç başlamamış olan insanlarla alakalı. Ama ve etimmu tamamlayın. El hacce haccı ve umrete umreyi lillah, Allah için. Mesela oruca başladım. Ya nafile oruç tutuyordum. Ben şimdi bozmak istiyorum. Tamamla dersin, değil mi ona? Başlamışsa tamamla dersin. Başlamamışsa tamamla denir mi? Dolayısıyla buradaki ayet şununla alakalıdır. Müslümanlar tabi hac ve umre ibadeti az önce de gördüğümüz gibi Adem Aleyhisselam'dan beri yapılan bir ibadet. Daha sonra da İbrahim Aleyhisselam'la tekrar başlamış. Aradaki kopukluktan sonra. Hiç kesintisiz olarak yapılan bir ibadet. Mekke'de insanlar putlara tapmaya başlayınca Safa Tepesi'ne bir put, Merve Tepesi'ne bir başka put koymuşlar. Birinin adı İsaf, birinin adı Naile. Safa ile Merve arasında sa'y ederken oraya geliyorlar. İsaf'a saygı gösteriyorlar, beri tarafa geliyorlar. Naile'ye saygı gösteriyorlar. Böyle 7 kere gidip geliyorlar. Başlangıçta Müslümanlar zannetmişler ki insanlar bu sa'yı bu putlardan dolayı yapıyorlar. Yoksa İbrahim Aleyhisselam'dan kalan bir ibadet değil bu. İki tane put koymuşlar iki tepe. Bu putlardan dolayı, bu putlara saygı için gidip geliyorlar diye görmüş ve say yapmamışlar Müslümanlar. Bu say yapmayınca Cenab-ı Hak Bakara suresinin 158. ayet olacak. Evet, 23. sayfada. Burada diyor ki Cenab-ı Hak inne safa vel marvete min şa'airillah. Safa ile Merve Allah'a ibadetin simgeleridir. Siz o putlara ne bakıyorsunuz diyor. Onlar koymuşsa koymuş. Siz onlara bakmayın diyor. Yani simge olan o putlar değil, simge olan tepelerdir. Femen haccel beyte, kim o beyti hac ederse, yani Kabe'yi tavaf ederse, Kabe'yi tavaf eden kişi başlamış oluyor mu? Başlamış oluyor. İhrama girmiş, başlamış. Evya temara ya da umre için Kabe'yi tavaf ederse, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ ona günah değildir. اَنْ يَضَّبَفِ بِهِمَا Safa ile Merve arasında sa'y etmesi günah değildir. Yani siz bunu günah sayıyorsunuz. Bu günah değil. Bu putlar için yapılan bir ibadet değil. Bu tamamen Allah'a ibadet için belirlenmiş simgelerdir ve orada yapılan şeydir. Dedikten sonra şimdi umre yapan bu ayetin delaletiyle ne yapıyordu o zaman? Sadece Kabe'yi tavaf ediyordu çünkü. Ayet onu gösteriyor. Ondan sonra gidiyordu. Hac yapan da sadece Kabe'yi tavaf ediyor, sa'yı yapmıyordu. Hac ve umre. İşte bu öbür ayette diyor ki Allahu Teala ve etimmu el hac vel umrete lillah. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın diyor. Ve etimmu tamamlayın. Neyi eksik bırakmışlardı? Sa'yı eksik bırakmışlardı. Çünkü Safa Merva'sa sa'yı etmediklerini o ayetten öğrendik mi? Öbür ayet de diyor ki tamamlayın diyor. Dolayısıyla bu umrenin farzlığını göstermez. Haccın farzlığını da göstermez. Haccın farzlığını gösteren öbür ayettir. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَضَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا ayetidir. İnsanların Allah üzerinde o beyti hac etme Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Ona yol bulabilenler için. Şimdi sa'y etmenin hükmü nedir? İşte Allah emrettiği için ve etimmul hacce vel umrete de tamamlayın, o eksiği tamamlayın diye emrettiği için sa'y farz olmuş oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki İnnallâhe ketebe aleykumus sa'ye fesa'u. Allah size sa'yı farz kıldı, sa'y edin diyor. Zaten bu ayetlerden çıkan hükmü Peygamber Efendimiz söylüyor. Ve kim hac ve umre yapma umre yapıp da sa'y etmeyen kişinin haccı umresi tamam olmaz diyor. Bu ifade de var. Aynen tam ayetin ifadesi. Ayşe validemizden de aynı şey var. Kim ki sa'y etmezse haccı ve umresi tamam olmaz diyor. E bütün bunları birleştirdiğiniz zaman ve etimmül hacce vel umrete lillah da emredilen sa'ydır ve sa'y etmek farzdır. Hanefiler sa'yı vacip sayarlar. Çünkü bu ayetler arasında ilişkiyi kuramazlar. Yani bizim geleneğimizde başlangıçta peygamberimiz ve sahabe döneminde Kur'an sünnet ilişkisinin tam kurulduğu anlaşılıyor. Çünkü onların ağzından çıkan sözler gerçekten tamı tamına oturuyor Peygamber Efendimizin hadisleriyle. Ama sonradan bu ayetler arası ilişki tamamen koptuğu için kitap sünnet arasındaki münasebet de tümüyle kopmuş. İnsanlar bakıyorlar, işte Safa Merve arasına sa'y etmekte bir günah yoktur, Allah Allah, bundan bir hüküm çıkmaz. Peygamberimize farz etmiş, biz ne yapalım? Ayette yok, hadiste var. Hanefi Şafii'de demiş, İmam Şafii demiş ki bu ayet sadece bu ayet olsaydı ben sa'ya nafile derdim ama bu hadis var, farz olmuştur diyor. İmam Malik de öyle diyor, Ahmet bin Hanbel de diyor, öyle diyor. Hanefiler diyor ki bu ayetten böyle bir hüküm çıkmaz. E hadiste farz diyor, o da olmaz. Biz diyor işi icmaya dayanıyoruz, bize göre vaciptir. Yani bir acayip, bir garayip şeyler ortaya çıkıyor. Bütün bunlar ayetler arası ilişki. Peki ve etimmü ne demektir? Onu da bir türlü açıklayamıyorlar. Açıklayamayınca birisi işte umre de farzdır, hac da farzdır diyor. Bir başkası yok, Arafat'a çıkmıyorlardı diyor. E kardeşim, umrenin Arafat'la ne alakası var? Okuyun tefsirleri, göreceksiniz işin içinden çıkamadıklarını. Burada o temel hatayı yapıyorlar, her zaman yaptıkları hatayı ayetlerle açıklamıyorlar. Şimdi haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Şeyde bir de burada hemen 197. ayet-i kerimeyi okuyalım. Yirmi dördüncü sayfa mıydı? 30. sayfa. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki Estağfirullah, el haccu işhurun malumat. Hac belli aylardadır. Şimdi burada şunu da size hatırlatayım. Birkaç senedir Türkiye'de, Türkiye'nin dışında da bazı yerlerde var. Geçen de Yahya bir kitap almış, orada da vardı. Neydi o kitabın adı? Yani hac günleriyle alakalı bana göstermişti. Başka zamanlarda da yapılır diye. Ha, Türk müydü yazarı? Ha, ben tercüme zannediyorum. Ha, tercüme kitap, tamam. Arapçadan herhalde. Yani sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında da haccın başka zamanlarda yapılabileceğini söyleyenler var. Türkiye'de de var biliyorsunuz, son birkaç senedir işte 12 ayda yapılabilir. Hac kurbana denk gelsin diye öyle yapılmış. Yani bunları söyleyenler eğer kasıtlı değilse, ne bileyim hangi kelimeyi kullanmak lazım. Allah hidayet versin demekten başka yol yok. Kasıtlıysa yapılacak bir şey yok. Şimdi bu konuda elbette sizin de zihinlerinize takılan şeyler vardır. Bizim sitemizde sırf haccın günleriyle ilgili yapılmış bir ders var. Onun bütün delilleri orada var. İlgi duyanlar onu oradan dinleyebilirler. Şeyde kurandersi.com sitesinde var. Onun adı ne? Hac günleri mi? Haccın başka zamanda yapılamaması. Yani neyse, onu şeyde bulursunuz. Dolayısıyla burada onun üzerine durmayacağız. Hacca giden kardeşlerimize faydalı olacak bazı şeyler. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki Bakara 197. ayet. Sazbil el hac eşhurun malumat. Hac malum aylardadır. Yani bu hac ayları belli zaten. Bak öbüründe de Allahu Teala zamanını söylemiyor. Hac ayları belli zaten. Femen farada fihinnel hacce. Kim o günlerde hacca başlarsa, فَمَنْ فَرَضَ kendisine farz kılarsa fihinle o aylarda el hacca haccı. Bir insan haccı kendisine nasıl farz kılar? Mesela ne zaman namaza başlamış sayılıyorsunuz? Allahu Ekber dediğiniz zaman. O Allahu Ekber'in adı ne biliyor musunuz? Ona hangi tekbir derler? İftidah da derler başka? Tahrime tekbiri derler. Tahrime. Tahrime. Tahrime demek harama girmek demektir. Haram ne demek? Şimdi ben şu su içiyorum bak, bahaneyle su içmiş oluyorum. Peki namaza başlamış olsaydım bunu yapabilir miydim? Namazın yasaklarından değil mi? Su içemez. Namazın yasaklarından konuşamaz. Allahu Ekber diye namaza başladın mı tahrime, yani harama girmiş oluyorsun. Yani yasaklar başlamış oluyor. Tamam mı? İşte hacdaki ihram da o. Peki nasıl başlıyorsunuz namaza? Niyet ediyorsunuz değil mi? Yani içinizden, niyet ettim demeye lüzum yok. İçinizden ne yapacağınıza kararınızı veriyorsunuz, hangi namazı kılacağınıza. Karar verdiğiniz zaman namaza başlamış olur musunuz? Olur musunuz? Ya? Allahu Ekber diyeceksin. İşte hacca karar vermekle de hacca başlamış olmaz. Niyet ettikten sonra haccın Allahu Ekber'i ne? Hayır. Telbiye. Haccın Allahu Ekber'i o. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diye. İşte onun hani namazda niyet ettim deyip kıbleye dönüp Allahu Ekber diyorsun. Namaza başlıyorsun. Hacda da niyet ediyorsun. Lebbeyk deyip namaza başlıyorsun. Hacca başlıyorsun. İşte o zaman ihrama girmiş oluyoruz. Yani ihram o giyilen elbiseler falan değil. Tamam mı? Namazda da biz ihrama girmiş oluyoruz. Oruçta da ihrama giriyoruz. Yani yeme içme cinsel ilişki yasaklanmış oluyor. Bütün ibadetlerde bu var. Dolayısıyla ihram o elbise değil. Ama biz şimdi o iki parça beze ihram diyoruz. Değil kardeşim. Bundan hiçbir alakası yok. Niyet etmek ve telbiye getirmektir. İşte Allah niyet edip Allahu Ekber diyerek nasıl namaza başlıyorsan o da öyle. Namaza rüküye gittiğin zaman ne diyorsun? Kalktığın zaman gittiğin zaman Allahu Ekber. Her bir hareket değişikliğinde Allahu Ekber diyorsun. Peki hacılar her bir hareket değişikliğinde ne derler? Lebbeyk derler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Peki namaz bittiği zaman namazdan nasıl çıkıyoruz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hac bittiği zaman da haccın esselamu aleykümü tıraş olmaktır. Namaz içerisindeyken birisine selam verebilir misiniz? Veremezsiniz değil mi? İşte ihramlıyken de tıraş olamazsınız. Ama bittiği zaman tıraş olmak vacip görev haline gelir. Şimdi hacılar hep şey yapar, bir kurban ararlar. İhramdan çıkmaya sıra geldiği zaman başkasının saçını kesmekte, kendi saçını kesmekte günah. Birisi bir kendini feda edecek, gelip birisinin saçını kesecek. Ya kardeşim o zamana kadar günahtı. O zaman farz bir görev, vacip bir görev haline geldi. Farz bir görev haline geldi. Tıpkı namazın içerisinde namaz bitene kadar nasıl selam veremiyorsa şeyde ibadet bitene kadar da orada tıraş olamazsın. Onun gibi bir şeydir. Şimdi burada diyor ki Allahu Teala فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ Kim o hac aylarında hacca başlarsa yani ne? İhrama girersin. Namaza başladım diyen adam diyemezsin tabi, yasaktır da. Bu adam biz deriz, namaza başlamış. Kimin için deriz? Namaz kılan başladım diyemez değil mi? Ama biz deriz, namaza başlamış. Ya şu adamı çağırsana, namaza başlamış kardeşim. Nasıl çağırayım? فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ Kim bu aylarda hacca başlarsa ne yapacak peki? Fela rafese. ve la fusuka ve la cidale fil hac. Hac sırasında, namaz sırasında nasıl yeme içme, konuşma, vücudu kıbleden çevirme, yürüme yoksa, hacca başlayan kişide üç şey var. Refes yok. Yani karı koca ilişkisi yasak. Fusuk yok. Her zaman yani yanlış şeyler, günah yapmak her zaman yasak ama o zaman daha yasak oluyor. Cidal yok, kimseyle tartışma veya şey yapma yok. Sen şimdi ibadettesin. Kusura bakma. Oruçlu da bu yok mu? Hani oruçluyken birisi size gelip de şey söverse ne deyin diyor Peygamberimiz? Ben oruçluyum deyin diyor. Aynı işte, aynen onun gibi. Refes yok, füsuk yok, cidal yok. Peki şimdi ihrama girdi, bir adam ihrama girdiyse bu üç şey yasak. Ayette bu var. Peki size ihrama girmiş dendiği zaman aklınıza ne geliyor? Senin aklına ne geliyor? Peki bir dakika, umreye giden arkadaşa soralım. Siz gitmiştiniz değil mi? Ha siz, ha sen. İhrama girme dediğiniz zaman aklınıza gelen ne? İhrama girmek deyince aklınıza ne geliyor? Dikişsiz elbise. Geçti mi bu ayette öyle bir şey? Ya dikişsiz elbise hiç görmüş olan var mı şimdiye kadar? Hiç duydunuz mu? Şimdi mesela bazı şeyde hac rehberlerinde vardır. Dikişsiz elbise giyecek. Üstü ve topukları açık ayakkabı giyecek. Şimdi adam bakıyor ya üstü ve topukları açık ayakkabı bu nasıl bir şey acaba? Herhalde ayağımın altına bir şey yapıştıracağım diyor. Dikişsiz elbise Allah Allah getiriyor. Ya şunun kenarı dikişli. Ya kenarını bırakma. O dikiş dediğin ipin alttan girip üstten çıkmasıysa sen o giydiğin şeyin tamamı dikişli. Çünkü bütün ipler alttan girip üstten çıkarak o kumaş oluşmuştur. Şimdi bunlar maalesef birçok insanı sıkıntıya sokan şeylerdir. Şimdi burada hacca giren, ihrama giren kişinin taahhüt ettiği şeyler bunlar. Nezir denen وَالْاُثُمَّ الْيُوفُ نُذُورَهُمْ ayeti kerimesinde yani ihrama girmekle üstlendiği görevlerdir. Karı koca ilişkisi yasaktır orada. Haramdır. Ondan sonra füsuk, yanlış şeyler, günah, günah her zaman günah ama o zaman daha fazla ve insanlarla mücadele etmek de yoktur. Peki işte burada bu refes kelimesinin kapsamına, füsuk kelimesinin, cidal kelimesinin kapsamı içerisinde ancak bu elbise düşünülebilir. Elbiseyle ilgili olarak Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem iki tane rivayet var. Birisi hacca giderken Medine'nin dışına çıkmışlar. Orada Peygamber Efendimiz'e bir soru sorulmuş. Hacı neler giyer diye. Abdullah İbni Ömer rivayeti Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da böyle güvenilir hadis kitaplarında olan bir hadistir. Peygamberimiz demiş ki sallallahu aleyhi ve sellem seravil yani pantolon işte ya da işte diz kapağının altına kadar örten İşte pijama mı dersiniz, adına ne dersiniz? İki bacağı olan bir elbise yani. İki bacağı olan seravil giyemez demiş. Ondan sonra bornoz giyemez demiş. Bornoz da bizim bornozlar gibi şeylerin elbiseleri vardır bu. Bilhassa Faslıların. Japonlarda da var. Yani böyle başlığı kendine bağlı olan elbiseler. Ondan sonra sarık saramaz. Nal giyer. Nal dediğimiz bizim ayaklarımıza giydiğimiz ayakkabılar. Ayakkabıların topuğunu örtmeyen ayakkabıya, ayağın topuğunu örtmeyen ayakkabıya, şimdi topuk kelimesi ne? Topuk ökseyle karıştırılıyor biliyorsunuz. Şimdi ayağımızın iki kenarında iki tarafa çıkan o kemiklere topuk deniyor. Şöyle ellerinizi vurun ki aklınızda kalsın, yoksa kalmaz, unutursunuz. İki tarafında bak, ayak bileğinde, tamam mı? Şimdi bakın bakalım, ayakkabılarınız onun altında mı yoksa kapatıyor mu? Altında. Eğer potin giyerseniz kapatır. İşte hacının giyeceği ayakkabı o hadiste bunlar. Yani topukların açıkta kalması dediğimiz, işte siz elinize de baktınız, ayağın bileğindeki o iki tarafı olan kemikler, ona Kâbe'in denir. Abdest alırken yıkamamız gereken yerler oralar. Üstü açık olma meselesi de şeyden kaynaklanıyor. Hanefi mezhebinden İmam Muhammed'in bir görüşü. Bu Kâbe'in kelimesi ayağın üzerinde, çok dikkat ederseniz görürsünüz, ayağın üzerinde iki tane de eklem vardır. Bu ayağın iki kenarı, iki kemiği, bir de ayağın tam üstünde çok hafif çıkıntı yapan iki tane eklem yeri vardır. Oraya da Kâbe'in diyor bazıları. Şimdi Şia abdest alırken ayaklarını yıkamayıp da çıplak ayağa mesveriyorlar ya, وَاَلْجُلَكُمْ اِلَى الْكَابَيْنِ'den o ayağın üzerindeki o çıkık kemikleri anlarlar. Kâbe'in açık kalsın ifadesinden de ayağın üzerindeki o iki tane çıkık hafif tümsek olan o iki kemik anlaşılır. Ayağın üstü dedikleri de orasıdır ki birçok ayakkabı da o açıkta kalır zaten. Mesela hanımların ayakkabılarında zaten açıkta kalır. Erkeklerin de birçoğunun ayakkabısında açıkta kalır o. Biraz çünkü ayak bileğine yakın bir yerdedir o. Şimdi bu da bir görüş. Hacca adam bir kere gidiyor, ikisine de uyusun demişler. Ondan sonra üstü ve topukları açık ayakkabı. Üstü ve topukları açık ayakkabı dediğiniz zaman bir Türk bunu nasıl anlar? Terlik de olmaz, üstünü kapatıyor. Bu defa bu terlik dikişli mi, bu dikişli mi, bu olur mu, olmaz mı? Bir sürü şeyler. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o Medine çıkışında söylediği şeyde nâleyn dediğimiz işte bizim şu ayağımıza giydiğimiz ayakkabılar, terlik de o kapsama girer. Nâleyn, huffun dışındaki ayakkabılar. Huff, ayak bileğini örten ayakkabıdır. Biz buna mest diyoruz ama evet, bizdeki mest huftur ama biz mesti bir başka lastiğin içerisinden giyilen ya da ayakkabının içerisinde giyilen ayakkabı için kullanırız. Ayakkabının için ayakkabı. Ama Araplar huf derken bizim potinlere derler huf. Ya da işte ne diyoruz? Bot. Botlara huf derler Araplar. Yani ayak bileğini kapatan ayakkabıya huf derler. Şimdi o rivayette Peygamber Efendimiz demiş ki naleğini yoksa huf giysin ve topukların altından da kessin onun boğazını. O zaman dört tane yasak şey var. Sirvar giymesin. Yani iki parça pantolon gibi, yani paçası olan Ondan sonra sarık, bornoz ve huf giymesin. Yani boğazı kapatan dört tane şey. İki şey daha söylemiş. Yok, onlar yok. Onlar yok. Onlar sonradan. Bir de vers ve zaferan bulaşmış elbise giymesin. Bunlar da boya. Sarı boya, kokulu boya olan boyalar. Bunları söylemiş Peygamberimiz. Şimdi hacı kokulu şeyde giyemez, koku kullanamaz da bu kokulu boyadan, bu boyanın yorumlarından çıkarılmış. İşte sirvalın yorumundan dikişli elbise çıkarılmış. Yoksa hadis-i şerifte öyle bir olay yok. Yani o şalvar dediğimiz şeyin yorumundan çıkarılmış. Bir hadis bu. Bir de Abdullah İbni Abbas rivayeti var. Bu Hazreti Ömer'in oğlunun, yani Abdullah İbni Ömer'in rivayeti. Bir de Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas rivayeti var. O da hacda, Arafat'ta bir grup Müslüman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafına toplaşmış. Ya Resulallah, neler giyeriz, neler giymeyiz diye soranlara Peygamberimiz demiş ki orada, Mizar bulamayan serabil giysin demiş. Yani pantolon giysin demiş. İzar bulamayan pantolon giysin. Niye? Çünkü o sıcakta pantolon giymek adamı rahatsız eder. Terletir. Ama o izar, izar dediğimiz yani bir etek gibi ayaklarının topuklarına kadar uzanıyor. Rahat olur. Ondan sonra demiş ki şey bulamayan nalin bulamayan huf giysin demiş. Yani ayakkabı bulamıyorsanız bot giyin demiş. Tamam mı? Giyimle ilgili söylediği sadece bu. Şimdi Arafat'ta söylediği sözü çok sayıda sahabe rivayet ediyor. İkisi de Buhari'de var, ikisi de Müslim'de var, ikisi de sahih rivayetlerde var. Ama şeyde Medine çıkışındaki sözü sadece Abdullah İbni Ömer rivayet ediyor. Arafat'taki olay daha sonra olduğu için yani bir nesih olayı var. Önceki durumu ortadan kaldırmış olabilir deniyor. Şimdi hanımlar için bakın şurada şunu bir kere öğrendik. Yani hacca giden insanların kıyafetleri değil ihram. Niyet edip hacca başlamaktır ihram. Onun için kadınlar zannediyor ki biz ihrama girmiyoruz. Nasıl girmiyoruz? Sen niyet etmiyor musun? Terbiye getirmiyorsun. Bitti. Elbise şeyle alakalı değil. Bakın o Arafat'taki hadisi şerifte elbiseyle ilgili bir yasak yok. Yani pantolon da giymeye müsaade ediyor. Mesk giymeye de müsaade ediyor Peygamber Efendimiz. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Hacca gidenler için. Erkekler tamamen soyunurlar, bir alt havluyu takınırlar ve kendilerini koruyamazlar. O sıcakta sürtünmeden yaralanmalar meydana gelir. Çok ciddi sıkıntılar olur. Peki niye alttan bir külot giyilmez? Bunu yasaklayan bir hadis-i şerif var mı? Yok. Bakın şimdi iki şey vardır. Arapların kullandığı bir tübban diye bizim don dediğimiz şey vardır. Yani kişinin kaba avretlerini kapatan yani kısa külot diye tabir ettiğimiz adına tübban. Bizim bazı yerlere tuman derler. Tübban. Arapların tübban dedikleri bir giysi vardır. Ayşe validemizi hacca giderken ona hizmet eden bir takım erkek hizmetçiler hizmet sırasında bacakları açılmış. Ayşe validemiz demiş niye sizin tübbanınız yok mu? Tübban giysenize demiş. Bu da Buhari'de olan bir rivayettir. Ve onlar tübban giymişler. Yani hacca giden bu erkekler, Ayşe validemize hizmet eden bunlar alttan kaba avretlerini örten külotlarını giymişler. Bu Buhari'de olan bir rivayettir. Ve yasaklayan hiçbir hüküm yok. Sadece fukahanın görüşleri var. Şimdi o kaba avreti yani diz kapağı ile göbeğin arasının kapatılması Kur'an-ı Kerim'de olmazsa olmaz emirdir. Kadın için de erkek için de. Olmazsa olmaz emirdir. Bununla ilgili ben şimdi biraz daha geniş konuşacaktım ama vakit çok geçtiği için az önce Enes Hoca ile de onu konuşalım dedik fakat o mümkün değil o ilgili ayetleri ortaya koymamız. Çünkü vakit yetmez buna. Dolayısıyla demek ki hacca giden insanların fazlaca kendilerini sıkmalarına gerek yokmuş. O şeyde avret yerlerini mutlaka korumak gerekir. Bakın Allah-u Teala rafes yoktur diyor. Karı koca ilişkisi yoksa karı koca ilişkisini çağrıştıracak şeylerin de olmaması lazım. Dolayısıyla erkeklerin de tam örtünmesi lazım. Orada birçok kimse farkına varamadan edep yerleri açılıyor. Niye açılıyor? Neden farkına varamadan? Çünkü adamın öyle bir hayat biçimi yok ki. Kendini ona göre hiç ayarlamış değil ki. Yani bilemiyor. Ve bazıları da bundan dolayı çok ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Mesele de böyle. Hac bittikten sonra Medine'ye gitmek gerekir mi? Bu Medine'ye gitmekle ilgili hadislerden bir tane sahih olanı yoktur. Orada 40 vakit namaz falan. Tek bir sahih rivayet yoktur. Ya namaz kılmak için bir insan bir yerde bekler mi? Bu namazı dünyanın her yerinde kılıyoruz. Zaten Medine'ye gitme diye bir olay yoktu eskiden. Sonradan bir turistik şey olarak ortaya konmuş. Şimdi tamam, gitmek istiyorsanız gidin. Peygamberimizin kabrini ziyaret edecekseniz, ne bileyim orada bir takım yerleri görecekseniz, tamam, bir şey değil. Ama Peygamberimizin kabrini ziyaret edeceksin edin de diyemiyorum, çünkü insanlar orada çılgınlık yapıyorlar. Dönüp Peygamberimizden bir şeyler istemeye kalkıyorlar. Haşa. Yani öyle sıradan bir ziyaret yapmıyorlar. Yani gideceksiniz gidin, ama böyle bir göreviniz yok, bunu da bilin. İstersen 800 gün kal, istersen 800 gün kal, sana kalmış bir şey. 40 vakit hesap ediyorlar. Ya benim 39 oldu, şimdi erken gideceğiz, ben ne yapayım? İşte uçak da kalkacak. 8 şimdi bir gün şeyde oturuyorum. Medine'de bizim şu anda çok meşhur bazı kişiler geldiler. Çok dediğim belki 20 sene önceki bir olay. Hocam, bu şu arkadaşımız bir vakit namazını şeyde başka bir yerde kılmış. Biz de falanca gün gideceğiz. Biz bunu ne yapalım? Götürelim mi, burada bırakalım mı? Ya dedim, size kim dedi? Kim dedi böyle şey olacağını? Kardeşim, sen namaz kılacaksın. Git dünyanın neresine kılıyorsan kıl. Şimdi orada o şu anda çok önemli durumda olan şahıs dedi ki, ya gerçekten mi öyle? Vallahi her gün akşama kadar, dünya kadar telefon parası veriyorum. Türkiye telefon. Bu böyleyse ben bir gün giderim dedi. Tamam dedim, sen git. Yani insanları gereksiz yere sıkıntıya sokuyorlar. Hacı yaptınız mı? Bitti. 4 gün. Peygamberimiz ve çılgınlık ediyor insanlar. Yarışa giriyorlar. Ben şu kadar tavaf yaptım. Ya kardeşim. Yok efendim, evimiz Kabe'ye yakın olsun. E ne olacak? Yok diyor, ben diyor odadan baktığım zaman Kabe'yi göreceğim. E bunun için 4000 riyal da fazla vereceğim. E ver peki. Ne olacak yani, deniz manzaralı şey gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacca gittiği zaman, bugün şeyde Mekke Belediyesi'nin bulunduğu bir yer var. Bu Mescid-i Cinde geçtikten epeyce ileriye gidiyorsun, aşağı yukarı yarım saatten fazla bir yol var. Peygamberimiz oraya konaklamıştır. Çok uzak bir yer. Cin Mescid'den çok uzak. Oraya konaklamıştır. Bir kere ilk geldiğinde Kabe'yi tavaf etmiş. Bir kere Arafat'tan indiği zaman tavaf etmiş. Bir kere de ayrılırken tavaf etmiş. Toplam 3. Orada namaz kılmaya sıra gelince, eğer vakit uygun gelmişse namaz kılmıştır, yoksa yok. Ne? 50 tane tavaf yaparsan. Ne olacak şimdi? Yalanın bir zararı yok. 50 tane tavaf yaparsan cennete gidiyormuşsun. Birisi de 500'dir. Ne olacak? Böyle ben şu kadar tavaf yaptım. Daha önce gelenler tavaf yapma hevesinden dolayı sonradan gelenlere tavaf yapma imkanı da vermiyorlar. Yani çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunlara da çok dikkat edelim. Allah-u Teala ibadetlerinizi kabul eylesin diyelim. Biraz fazla uzattık. Kusura bakmayın.